Merhaba, Kitap ve Kütüphane Podcast'a hoş geldiniz. Bugün yakın zamanda çıkan bir kitabı konuşacağız. Uzun süredir çevirisi bekleniyordu. Alman dehası Peter Watson'ın German Genius kitabını bugün mütercimi Murtaza Özeren'le konuşacağız. Hoş geldin Murtaza.
Hoş bulduk.
İlk bu kitabın çeviri sürecinden ve yani nereden aklınıza geldiğinden biraz bahsedebilir misin bize?
Tabii ki. Ben 2021'in Haziran'ında Kronik Yayınları'nda dahili editör olarak başladım. Hem proje editörü hem çeviri yayınlar editörü olarak. Birkaç ay geçtikten sonra yabancı yayınları incelemeye başladım ve bu kitabı gördüm. Alman dehasını. Ya kimmiş neymiş derken gerek içeriğiyle gerek yazarın arka planıyla vuruldum kitaba. Gel gelelim çeviriye verilmişti bu kitap. Çevirmeni gördüğümde içim bir rahatlamıştı. Çünkü Kemal Ataka yazıyordu yanında. Hatta ilk attığım maillerden biri Kemal Bey bu metni ne zaman verecek olmuştur. Kemal Bey'le planlamayı yaptık. Projelendirmesini, yayın aşamasını planladık. Ancak gel gelelim Kemal Bey maalesef erkenden vefat etti. Hemen ardından varisleriyle sorduk. Bu kitabın durumu nedir? Ümidimiz bitme aşamasında olduğu yönündeydi. Ancak gel gelelim Kemal Bey maalesef sadece hazırlıklarını yapmış. Alıntı alacağı kitapları seçmiş. Ufak yönergeler yazmış ve kitaba hiç başlamadan bırakmış. Bunu görünce ben birazcık da bir vefa olsun diyerekten Kemal Atakay'ın işini devralmak istedim. Açıkçası Atakay'ın çevirileri benim bugüne kadar editörlük yaptığım en keyifli çevirilerdi. Gerek kendisiyle çalışma, yazışmadaki rahatlık, metne vukufiyeti, gelen metnin temizliği bakımından Atakay benim çok sevdiğim bir çevirmendi. Dediğim gibi birazcık vefa borcu da olarak ben bu kitabı çevirmek istedim. Birazcık tabii ki de yayın evinde ya bu kadar uzun kitaba girişmen doğru olur mu, altından kalkabilir misin diye sordular. Ben de bu soruyu kendime soruyordum ama başladım. Tam bundan bir sene öncesinde, geçen sene Ramazan'ında başladım buna. Birazcık başarı çok hızlı gitti. Çünkü Watson'ın dili çok kolay gelebiliyor açıkçası. Çünkü kendisi bir gazeteci. Burada büyük büyük bir edebiyat parçalamıyor, meseleyi anlatıyor. Zaten yaptığı da bir düşünce tarihçiliği. Bu bakımdan da Ramazan'da biraz Ramazan bereketi de diyebileceğim bir şekilde hızlı bir şekilde çevirmeye başladım. Sonra tabii ki de iş yoğunluğum arttıkça yavaş yavaş süreçler uzamaya başladı. Nihayetinde geldiğimiz noktada da Nisan ayında bu kitabı çıkartabildik. Bir senelik sürecin sonunda doğdu yani bu kitap.
Biraz bahsettin zaten aşağı yukarı 800 sayfalık oldukça hacimli bir kitap. Biraz da muhtevadan bahsetmek istiyorum. Watson bir gazeteci. Aslında akademisyen değil. Ve kitabın özellikle giriş kısmında gördüğüm bir hikayeyle başlamayı seviyor. Bu yabancı gazeteci yazarlarda aslında görmeye alışkın olduğumuz bir şey. Bir ilk giriş kısmında özellikle Almanların üzerine yapışmış olan belki de haklı olarak bir Holocaust meselesiyle başlıyor. Yani esasında Almanlar 200 yıl boyunca bilimde, düşüncede çok ileri gittiler. Ama işte bu 1945'teki Holocaust meselesi, İkinci Dünya Savaşı meselesi hepsinin önüne geçti şeklinde başlıyor. Bundan biraz bahsedebilir misin?
Ya şöyle ki, kendi adıma konuşarak başlayacağım burada. Almanların ülkemizdeki algısı, yani gördüğüm kadarıyla Holocaust üzerinden anılmıyor. Daha çok bizde böyle adamlar dakik ya, adamlar şöyle mühendis, adamlar böyle ileri gibi bir algı var.
Ancak gurbetçilerin etkisiyle belki.
Evet, tam olarak öyle. Gurbetçilerin etkisi de burada baskın. Gel gelelim Avrupa'nın kendi içerisinde bu böyle değil. Gördüğüm kadarıyla sonraki okumalarımda da. Yani Almanlar eşittir Yahudileri kıran millet. 6 milyonu öldüren millet. Ve bunu hiç de pişmanlık duymadan yapan bir millet olarak görülüyor. Watson'ın çıkış noktası da birazcık bu. Kendi ders kitaplarına bakıyor, televizyon programlarında yorumluyor. Almanlar sadece bunu yapmışlar ve başka hiçbir şey yapmamışlar. Ve 1945'ten günümüze, hani 2000'lere, 2010'lara gelene kadar da sadece bu günahın taşıyıcıları, asla affedilemeyecek bir günahın taşıyıcıları olarak görülüyor. Watson ama burada bu işin aslında bu kadar basit olmadığını, bu ulusun 18. yüzyılın ortalarından itibaren yeri, yani tabiri caizse bir yerde modern dünyayı kuran ulus olabileceğini öne sürüyor. Hatta kitabında 40 küsür bölüm var. Bunları belirli alanlara ayırıyor. Arkeolojiden biyolojiye, kimyadan işte resim sanatına kadar. Almanlar burada her alanda öncü oluyorlar. Hani ve burada uzun süren savaşsızlık dönemlerini de kullanıyorlar gibi. Hatta şöyle de düşünebiliriz. Fransızlar ve İngilizler sömürge yarışındayken Almanlar kendi topraklarında üniversite, arkeoloji, kimya, biyoloji üzerine büyük büyük atılımlar yapıyorlar. O kadar ki günümüzün üniversite sistemini işte Almanların kurduğu üniversitelerden alıyoruz.
Humboldt'ta.
Ya da biyolojiyi bir Mendelsiz anamazsınız. Fizik, evet, 20. yüzyılda, 19. yüzyılın sonlarına doğru çok büyük bir atılım yapacak ama öncesinde atılan kökler yine Almanlar tarafından. Matematik, hakeza, Gauss ve diğerleri Alman kökenli. Burada Watson aslında en başta söyleyeyim, bu Holocaust silinmez günahının altında aslında Almanların başka şeyler yaptığını da gösteriyor. Bu şey değil ama asla böyle bir Alman sevicilikten yapmıyor. Hakkaniyetli olalıma getiriyor. Nitekim kitabın sonunda geldiği yerde bu. Kitap tarihsel bir şekilde ilerliyor. Yani 1700'lerin ikinci yarısında Bach ve ikinci Friedrich'in hikayesinden başlıyor. Ta ki 2000'lere kadar. Bilhassa işte romancılarla, edebiyatçılarla bu işi bitiriyor. Hatta laf arasında Arnold Schwarzenegger'den bile bahsediyor. Bir Alman kökenli yönetici.
Vali.
Vali olarak. Özellikle 1945 sonrasını anlattığı dönemde bu silinmez günahın aslında bir yerde diğer ulusların Almanlara yüklediği bir yük olduğundan da bahsediyor. Yani Almanya bugünü affedebilmek adına 10 yıllarca Doğu ve Batı diye bölündü. Batı tarafı Batı'yı, yani Batı uygarlığına yaranmak adına bir sürü şey yaptı. 1989 sonrasında Doğu entegrasyon için elinden geleni yaptı. Hala bir ordusu yok Almanya'nın ve diğer şeylere uyuyor. İşte hala bu Holocaust etiketiyle etiketlenmek ne kadar doğru? Birazcık bunu sordurmaya çalışıyor diye düşünüyorum.
Yani biraz şey ya, tamam Holocaust'a bakın beyler böyle şeyler de var. Getiriyor günümüz,
evet,
tabiriyle.
Yani hakkını yemeyelim ne getiriyor.
Bir de birkaç yerde daha geçiyor. Esasında bu kadar işte 18. yüzyıldan başlayan bilim, düşüncenin bir tekamüle geldiğini ve aslında 20. yüzyılın bir Alman yüzyılı olabilecekken İkinci Dünya Savaşı ve Holocaust'un buna çok büyük bir ket vurduğuna da değiniyor, evet, değil mi?
Ya şöyle bir durum var. Birazcık daha tarihte eskiye gidersek Avrupa tarihi dediğimiz şey de ekseriyetle İngilizlerin, Fransızların, Papalık ve dolayısıyla İtalya'nın adı geçiyor. Almanlara geldiğimizde Almanlar yüzlerce hatta binlerce prensliğe bölünmüş. 19. yüzyıla kadar hiçbir siyasi birlik altında birleşmemiş. Yani sadece işte Kutsal Roma İmparatorluğu altında bir tek imparatorluk altında birleşmesine rağmen o prenslik yapısını pek kaybetmemiş.
Ne kutsal, ne Roma,
evet,
ne
de imparatorluk. Bununla beraber daha da öncesine baktığımızda yani 7. yüzyıla, 8. yüzyıla baktığımızda aslında Almanlar İtalya'yı ele geçiriyorlar. Yani Akdeniz'in balıklarını yiyorlar bir yerde. Ama gel gelelim sonra binlerden itibaren Almanlar tekrar kuzeye hapsediliyor. Ve bu hapislik durumu orada kalıyor. Nitekim papalık ve diğer devletlerin yani Fransa olsun, İngiltere olsun ilişkisinde Almanlar hep dışarıda tutuluyor. Ve Almanların buna cevabı aslında bir bakıma protestanlıkla oluyor. Hı. Yani
aksül emrel yani tepki.
Aynen öyle. Yani aslında biz sizden değiliz diyerekten yeni bir din tırnak içerisinde çıkartıyorlar. Bu da aslında ayrıklığı körüklüyor. Ve geldiğimiz noktada yani bu kitabın da bahsettiği işte 18. yüzyıldan itibaren aslında bu kopukluğun devamını yaşıyor Almanya. Ne İngiltere'nin ve Fransa'nın sömürgeciliklerine batıyor, ne yeni kıtayla bu kadar ilgileniyor, ne eski kıtayla bu kadar peşine düşüyor. Kendi içerisinde ne yapabileceğine bakıyor. Ve hani İngiltere'de gördüğünü, Fransa'da gördüğünü, Rusya'da tecrübe ettiğini neyse onu kendi içerisinde dönüştürmeye başlıyor. Hani bu bakımdan mesela çok ilginç de modern felsefenin kurucusu Kant. Kant Königsberg'den çıkmıyor. Kendi köyünün içerisinde, kendi kasabasında sadece coğrafya kitapları okuyarak seyahatini yapıyor.
Takip bir adam. Herkes saatini ona göre ayarlıyor.
Ona göre ayarlıyor. Ve dünyadaki felsefeyi, düşünce biçimini değiştirecek bir sistem ortaya koyuyor. Ya bu bence aslında sadece Kant'a özgü değil. Hakikaten Almanlara özgü bir şey gibi de geliyor. Nitekim mesela Almanlar bu paranteze alınmışlığı bir bakıma mesela arkeolojiyi kurarak sonrasında dil bilimi kurarak aşıyorlar. Nasıl? Kendilerini Avrupa'dan bağımsız bir ırk olarak, Cermen ırkı olarak direkt Aryanlarla ilişkilendirmeye başlıyorlar. Sanskritçeyi ilk keşfedenler, ilk çözümlemeye başlayanlar Almanlar. Hatta o kadar ki Sanskrit dili üzerinden Sanskrit dinini yorumlayarak Protestanlığı bununla birleştiren, nitekim bunun has safhası Hitler döneminde yeni bir din oluşturan kimseler var. Dediğim gibi dil bilim üzerinde yorumlamaları, bir Aryan ırkı, üstün Aryan ırkı birazcık bu parantez alınmışlıktan da doğuyor.
Yani biraz Avrupa tarihine de bakınca veya günümüz Avrupa'sına bakınca Almanlar bunun içerisinde biraz tuhaf ve sorunlu bir kardeş gibi bazen değil mi?
Biraz öyle. Kardeş olarak işte kabul edilmiyor gibi. Yani uzakta tutuluyor. Şundan dolayı birazcık da nasıl elde tutacaklarını bulamıyorlar. Çünkü dediğim gibi çok parçalı yapı, muhtemelen karakterin etkisi, o Cermen halkına atfedilen yapılarla. Yani ne yapacaklarını bilemiyorlar. O yüzden de sürekli parçalı kalmasına göz yumuyorlar. Nitekim mesela papalık 1100'den itibaren yanılmıyorsam hani klasik söylem vardır ya krallara taç giydirme meselesi. Ya bunları çok sistematize hale getirebiliyor. İngiltere'ye atadığı psikoposlarla, Fransa'ya atadığı psikoposlarla oranın yerel yönetimlerinde üstünlük kurabiliyor mesela. İtalya'da hakeza böyle. Gel gelelim Almanya için böyle bir şey yapmıyor. Almanya siz işte takılın modunda sen bana ayda bir bilgi ver deyip orayı bırakıyor. Çünkü uğraşamıyorlar. Bunda şeyin etkisi de çok büyük tabii ki de. Sistemli bir şekilde orayı dönüştürebilecek bir yapı eksik. Siyasi ve askeri. Yani orayı paranteze alıp orada onu bırakıyorlar. Bu dışlanmışlık tırnak içerisinde. İşte 18. yüzyıldan iki dünya savaşına giden süreci açıyor bence. Yani bir bakıma dünya savaşları hınç olarak da okunabilir böylece. Yani Almanların Avrupa'ya yani İngiltere'ye, Fransa'ya duyduğu hıncın bir göstergesi olarak da okunabilir kanaatimce yani.
Kitapta benim şeyi dikkatimi çekiyor bu. Zannedersem arka kapakta da var. 1933 yılına gelindiğinde Almanlar diğer tüm uluslardan daha fazla Nobel ödülü kazanmış deniyor. Yani bu kitapta 1750'den 1940'lara kadar geliyor. Ya yani bu mesela çok ilginç bir bilgi düşününce. Biraz hani muhtevadan da içindekilerden de bahsedebilirsin. Yani bu kitabı alanlar ne bulacak?
Ya şöyle işte 1750'de Bach'la açılış yapıyor. Bu da ilginç yani müzikle açılış yapması. Nitekim kitabın büyük bir bölümünde hakikaten sanata dair. Ya burada aklınıza gelebilecek tüm bilimlere ait konular barındırıyor. Müzik, resim, heykel, bunun dışında işte fen bilimlerinde, biyoloji, fizik, kimya alanında, tiyatro, edebiyat, hatta son bölüm özellikle 45 sonrasında edebiyat üzerinden okuması çok başarılı buldum açıkçası Vass'ın. Buna dair tüm bilimlere, tüm güzel sanatlara dair Almanlara neden kattığını, neler kattığını anlatıyor. Bu bakımdan şunu da söyleyebiliriz mesela. Hani 1933'e kadar bir sürü Nobel aldılar. Kimin olduğunu hatırlamıyorum da şöyle bir alıntı vardı kitapta. Amerikalı birisi şey diyor, biz bu savaşı kazandık çünkü bizim Almanlarımız daha iyiydi. Almanya'dan kaçan fizik profesörlerinin atom bombasını geliştirmesi sayesinde Amerika bu savaştan bu zafer çıkıyor diyebilir. Sadece atom bombası da değil, füze teknolojilerinin. Hakeza çünkü 1945 sonrası Soğuk Savaş döneminde de girilen uzay yarışında Alman bir füze bilimci, roket mühendisi Amerika'nın NASA'da misyonunun başına geliyor ve dünya yörüngesine çıkacak. ABD'lileri Ay'a çıkartacak füzeyi tasarlayan kişi oluyor. Ve hakikaten bu füze bilimci aslında Hitler'in kaçak bir mühendisi. Arka planında, yani dosyasında Hitler'e çalıştığı yazdığı halde Sovyetlerle yarış uğruna ona göz yumuluyor ve o göre ona tevdi edilebiliyor. Birazcık hani bu Nobel meselesi vesaire hakikaten Almanların at koşturduğu bir alan. Yani bilim mi, fizik mi? Tabii ki de Alman olacak diye bakılıyor. Çünkü hayatlarını buna vakfediyorlar. Yani bu klasik Einstein belgesellerinde çok görürsün, işte patent ofisinde çalışırken gözün önünde böyle rakamlar veriliyor, şöyle böyle. Yani bunu hakikaten sadece para kazanmak için değil. Ya yani böyle ya merak ettikleri için. Evet. Yani şöyle bir şey var, severim bu alıntı. Everest'e ilk çıkan adama soruyorlar ya, neden Everest'e çıkıyorsun diye. Orada duruyor diyor. Yani başka bir şey değil aslında onunla uğraşmasının sebebi. O orada duruyor ve ona çıkmaya çalışıyor. Birazcık Almanların bu çabalarında da onu görüyorum. Yani her şeyi böyle işte dünyanın sahibi olalım, işte Hitler'e yarasın bu, bir Alman ulusu kuralım değil. Hakikaten merak burada mücessem bir hal, müşahhas bir hale geliyor. Gauss'un hayatına mesela ayrıca bakabilirsiniz. Yani hakikaten aptal diyorlar adamı, okula almıyorlar falan ama matematiğe aşk ile bağlı. Ya da diğer müzisyenler, yani Mozart'a, Beethoven'a, Bach'a. Yani o açıdan Peter Watson burada böyle bir güzelleme yapmıyor ama açıkçası ben mütercim olarak gayet etkilendim diyebilirim. Çünkü günümüzde bence kendi ülkemize baktığımız anda en büyük sıkıntımız bir şeylerin sürekli olarak bir şeye yönelik olması gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir kitabı çeviriyorsan ben para için çeviriyorum. Birisi bir kitabı okuyorsa not için okuyor. Birisi güzel bir iş yapıyorsa vergiden düşünmek için yapıyor.
Yani sevdiği için, evet, veya hakikaten merak ettiği için.
Yani o şeyi değil, o şey için yapmıyoruz. Bence bu bakımdan bize acaba diye sordurması gereken meseleler bunlar diye düşünüyorum.
Kitap bu arada hani Bakanlar böyle felsefe veya bilim tarihi kitabı değil, aynı zamanda içinde hani bir hikaye anlatıcılığının olduğu bir kitap. Hatta birinci bölümde şu şekilde başlıyor. Büyük Friedrich sarayında otururken birden işte Bach'ın ülkeye geldiğini öğrenir, çok heyecanlanır ve onu bir şekilde saraya davet etmeye çalışır. Böyle bir hikayeyle başlıyor. Esasında yani bir edebiyat kitabı, tarih kitabı, bir hani hikaye olarak da okuyabilir bunu okuyucular. Bu arada bu kronik kitaptan düşünce serisinin ilk kitabı. Yeni bir seri başlattınız. Biraz da hani bu devamında gelecek kitaplardan kısaca bahsedebilir misiniz?
Öyle ya, benim dediğim gibi 2021'den bu yana hayalimdi bir bakıma. Kronik dahilinde bir düşünce serisi, bir felsefe dizisi başlatabilmek. Ya biliyorsunuz yani kronik kitap tarih alanında dönüştürücü yayınlar yaptığı ve hala da bunu sürdürüyor. Gerek pazarlamasıyla, gerek içerik seçimiyle. Ben bunu neden düşünce alanında yapmayalım diye düşünüyordum. Birazcık planlama süreci uzasa da nihayetinde bu yılla beraber bu seriye başladık. İlk kitapta çevirdiğim Alman dehası oldu. Hatta yani bu kitap şu anda işte 816 sayfa ciltli. 270 lira bir fiyatı var. neden ucuz diye sor, yani şey gibi ya, kesin bir şeyini kaçırdılar bunun.
Sizler için okuyucular.
Tamamen aslında bu seriyi tanıtmak, duyurmak adına böyle bir elimizi taşın altına soktuk.
Yani bilmeyenler için söyleyeyim, böyle bir kitapların yani bu 270 lira ortalama 500 liraya yakın çok bir rahat fiyatı oluyor.
Çok
yani
rahat öyle bir şey olması gerekiyor. Ama dediğiniz gibi hem seriyi tanınsın, hem yazar önemli. Emeğimiz zayi olmasın. Gerek birazcık kar marjımızı düşürelim. Ama okur da bu güzel kitapla buluşsun istedik. Düşünce serisinde daha yapmak istediğim şey, yani sadece böyle bir felsefe tarihi, salt felsefe eserleri değil, antropolojiden sosyolojiye, arkeoloji biliminden tarih felsefesine dair daha böyle entelektüel yönelik eserler basmayı planlıyoruz. Halihazırda gerek yerli gerek çeviri eserler için görüşmeler sürüyor. Hani bu sene dahilinde 6 kitap çıkarmayı planlıyoruz. Nitekim serinin ikinci kitabı da Mete Tunçay'dan geldi. O da üçlemenin birinci kitabı. Batı'da Siyasal Düşünceler Tarihi. Dediğim gibi bu senelik bir 4 kitaplık daha kotamız var gibi duruyor. Çeviriler devam ediyor. Telifler yazılıyor. Heyecanlıyız. Daha da güzel eserler geleceğini ümit ediyoruz.
İnşallah biz de okurlar olarak bekleyeceğiz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
Şöyle bir şey var. Peter Watson'a dair tekrardan beğenmek istiyorum. Ya Watson benim önceden fikirler tarihiyle tanıdığım, bildiğim bir yazardı. Alman dehasıyla kendisine olan hayranlığım daha da arttı diyebilirim. Şu sebeple ben artık akademik dilin bir nebze kırılması taraftarıyım. Bu demek değil ki kaynaksız konuşalım. Bu demek değil ki tamamen hikayeye batalım. Ancak günümüz artık daha da çok bir hikaye çağına döndü. Günümüz daha hızlı tüketim çağı. Bu sebeple artık akademik özellikle bir kenara bırakıp daha ziyade konuya odaklanmalı. O konuyu da daha çekici kılmak adına hikayeleştirmeye başvurmalıyız diye düşünüyorum. Ya bu bakımdan Watson'ın tarih yazmak isteyenlere, yeni yazar adaylarına örnek olabileceği kanaatindeyim. Birazcık da bu kitabın bu gözle okunabileceğini düşünüyorum.
Peki, inşallah okuru bol olur, daha çok satar diye ümit ediyoruz. Geldiğiniz için teşekkür ederiz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Murtaza, görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.